Ayrım 25.
Zeynep medresesine göre daha sıcak bir görünümü vardı bu okulun. Aydınlık ve bol güneş alan büyük pencereleri dikkatimi çekti. Buna karşın son derece asık suratlı bir müdüresi vardı. Çadırının altından bize aksi aksi bakmasını aldırmadan Moody, "Kızımızın kaydını yaptırmak istiyoruz," dedi. "Olmaz," diye ters bir yanıt verdi kadın. "Okulda hiç boş yer kalmadı." Başından savmak için evimizin çok uzağındaki bir okulu tarif etti bize. "Burasını evimize yakın olduğu için seçtik," dedi Moody. "Boş yer yok." Mehtap'la çıkmak üzere arkamızı döndük. Bu kadının eline düşmeyeceğine sevinmiş görünüyordu Mehtap. "Bakın, benim başka bir okul arayacak hiç vaktim yok," diye söylendi Moody. "Ameliyathanede beni bekliyorlar." "Ya," diye birden ilgilendi müdüre hanım. "Siz doktor musunuz?" "Evet." "Öyle mi? Gelin bakalım, oturun." Bir doktor kızı için her zaman boş yer bulunuyor olmalıydı. Moody ağırlığını koyarak istediğini yaptırmış olduğu için gururlandı. Müdüre okula başlamadan önce almamız gerekenleri saydı. Mehtap'ın gri bir önlüğe, paltoya, pantolona ve makneye, önden dikilmiş bir eşarp, rusariden biraz daha rahatsız, çadordan daha rahat, gereksinimi olacaktı. Belirli bir gün Mehtap'ı anne kız toplantısına getirmemi de istedi. Okuldan çıktıktan sonra Moody'ye, "Tek bir önlükle nasıl idare edecek?" dedim. "Her gün aynı şeyi giymesi mümkün mü?" "Herkes öyle yapıyor," dedi Moody. "Ama haklısın, kaç tane gerekiyorsa al." Hastaneye giderken önlükleri almamız için bize para bıraktı. Çarşıda dolaşırken sıcak sonbahar güneşi içimi açtı. Kızımla birlikte özgürce dolaşabiliyordum işte. Üstelik bundan böyle Mehtap okulda, Moody de işteyken Tahran'da istediğim gibi gezebilecektim. Birkaç gün sonra okuldaki anne kız toplantısına katıldık. Komşumuz Malike de bana çevirmenlik yapmak için bizimle birlikte geldi. Malike İngilizceyi çok az anlıyordu ama onun ve Mehtap'ın yardımlarıyla nelerden söz edildiğini kısmen anlayabildim. Toplantı 5 saat sürdü ama zamanın çoğu dua ve Kur'an okumakla geçti. Ardından müdüre ailelerden bağış toparlayabilmek için ateşli bir konuşma yaptı. Okulda tuvalet bulunmadığını ve okul açılmadan önce eksikliklerin giderilmesi için paraya gereksinim duyduklarını açıkladı. Eve gelince Moody'ye, "Ne münasebet, okulda tuvalet yapılması için para filan veremeyiz. Sokaklardaki pastarlara kadınların rusarilerinin dışına taşmış bir tutam saçıyla ya da düşük çoraplarıyla uğraşmaları için para ödeyecek yerde okullara tuvalet yaptırsınlar çocuklar için," dedim. Moody benim gibi düşünmüyordu. Cömert bir bağışta bulundu. Okullar açıldığında da tuvaletlerdeki delikler yerli yerindeydi. Çok geçmeden yeni düzenimizi kurduk. Mehtap sabah erkenden evden çıkıyordu. Bana düşen iş de sabahları onu otobüs durağına kadar götürmek, öğleden sonraları da aynı yerden almaktı. Moody çoğu gün evde kalıyor, kliniğinde çalışıyordu. İyi bir doktor olduğu ağızdan ağıza yayılmış olmalıydı ki hastalar dolup taşıyordu. Gelen insanlar özellikle masaj yoluyla yaptığı tedaviden hoşnut kalıyorlardı. Ancak titizlik gösteren kadın hastalar biraz sorun yaratıyordu. Bu sorunu çözmek için Moody benim de tedavilere katılmamı istedi. Hem bu iş hem de hasta kabulü günümü fazlasıyla doldurduğu için kendime ayıracak çok az bir zaman kalıyordu. Salı ve çarşamba günleri için yaşıyordum. O günler Moody hastanede çalışıyordu. Bütün günümü kendime ayırıyor, kentte özgürce dilediğim yere gidebiliyordum. Artık her hafta salı ya da çarşamba elçiliğe giderek Helen'i görüyor, gelen mektupları alıyor, kendi yazdıklarımı bırakıyordum. Bir bakıma bu çok güzel bir duyguydu ama aynı zamanda üzücüydü de. Onları çok özlemiştim. Üstelik annemden aldığım mektuplardan babamın durumunun kötüleştiğini öğreniyor ve çok kaygılanıyordum. Babamın daha ne kadar dayanabileceğini bilmediğini yazıyordu. Her gün bizden söz ediyormuş ve ölmeden önce son bir kez bizi görebilmek için dua ediyormuş. Hemen hemen her gün Amal'ı arıyordum telefonla. Her seferinde sağlığımı soruyor, ardından sabırlı olun diye ekliyordu. Bir gün Moody eve yedek anahtar yaptırmamı istedi. Paul Pizza yakınlarında bir anahtarcı olduğunu biliyordum. Oraya giderken daha önce hiç fark etmemiş olduğum bir kitapçıyı gördüm. Dayanamayıp içeri girdim. Tezgahtar İngilizce biliyordu. İngilizce yemek kitabı var mı sizde diye sordum. Var, alt katta. Alt kata indim ve kullanılmış birkaç İngilizce yemek kitabı buldum. Tarifleri görünce kendimden geçtim. Acaba bunları yapmak için gerekli malzemeleri bulabilir miyim diye düşünürken bir çocuk sesi duydum. Bana bir masal kitabı alır mısın anneciğim? Diyordu İngilizce. Yan tarafta üstlerinde palto ve eşarp bulunan bir ana kız duruyordu. Kadın uzun boylu, koyu renk saçlıydı. Teni de İranlılarınki gibi esmerdi. Amerikalıya pek benzemiyordu ama yine de Amerikalı mısınız diye sordum. Evet dedi Alice Şerif. Bu yabancı ortamda hemen kaynaştık. Alice San Francisco'da ilkokul öğretmeniydi ve Amerika'ya yerleşmiş bir İranlı ile evliydi. Kocası Melih, Kaliforniya'da doktorasını tamamladıktan az sonra babasının ölüm haberini almışlar ve miras sorunlarını yoluna koymak için Tahran'a gelmişler. Alice buradan hoşlanmamıştı ama uzun zaman kalmayacakları için kendine dert etmiyordu. Semi diye çağırdıkları kızı Semra, Mehtap'ın yaşındaydı. Aman tanrım dedim saatime göz atınca. Kızımı okul durağından almam gerekiyor, koşmalıyım. Birbirimize telefon numaralarımızı verdik. O akşam Mudi'ye Alice ile Melih'ten söz ettim. Evimize çağıralım dedi coşkuyla. Şemsey ve Zühre ile tanıştırırız onları. Cuma olur mu diye sordum. Olur diye yanıtladı. Cuma akşamı benim kadar o da heyecan içindeydi. Alice ile Melih'e hemen ısındı. Alice akıllı ve canlı bir kadındı. Çok güzel konuşuyordu. Güldürmeyi iyi biliyordu. O akşam konuklarımızı ayrı ayrı incelerken İran'da tanımış olduğum insanlar arasında yalnızca Alice ile Şemsey'in gerçekten mutlu oldukları izlenimine kapıldım. Bunun da nedeni her ikisinin de yakında Amerika'ya döneceklerini bilmeleri olmalıydı. Alice bir fıkra anlattı. Adamın biri bir galeriye girmiş ve Hümeyni'nin bir tablosunu görmüş. Tabloyu satın almak isteyerek fiyatını sormuş. Galeri sahibi 500 tümen diye yanıt vermiş. Size 300 veririm demiş alıcı. Olmaz 500, 350, 500, 400 ve bu son teklifim demiş alıcı. O ara galeriye başka bir müşteri girmiş ve İsa'nın tablosunu beğenerek fiyatını öğrenmek istemiş. 500 tümen diye yanıt vermiş galeri sahibi. Tamam demiş müşteri ve parayı ödeyip tabloyu almış. Bunun üzerine galeri sahibi ilk gelen müşteriye, "Beyim, gelen müşteriyi gördünüz. İçeri girdi, resmi gördü, beğendi, söylediğim fiyatı ödedi ve gitti." demiş. Bunun üzerine alıcı, "Siz Hümeyni'yi çarmıha gelin, ben de size hemen 500 tümen öderim." demiş. Mudi dahil hepimiz güldük. Ertesi gün Şemsey bana telefon ederek, "Betty, Alice'yi çok sevdim." dedi. "Ne tatlı bir kadın, onunla arkadaşlık etmelisin." "Evet," diye onayladım. "Ama Elen'e boş ver," diye ekledi. "Beş para etmez o." Alice ile sık sık birlikte oluyorduk. İran'da kimse de görmediğim ve İranlılarca çok lüks sayılan bir çamaşır kurutma makinesi vardı Alice'lerde. Ayrıca çamaşır yumuşatıcı da vardı. Hardal da vardı. Ve bir de Amerika'daki evine dönebilmek için pasaportu vardı. "Sakın Şemsey'e İran'da başına gelenlerden söz etme," diye Mudi uyardı beni. "Alice'ye de anlatma. Anlatacak olursan yüzlerini bir daha hiç göremezsin." "Peki," diye söz verdim. Verdiğim sözle yetindi. Amerika'ya dönüş konusunun temelli kapandığına inanmak istemiş ve buna inanmıştı. Hürmüz'ün Elen'e yaptığının aynısını yapmıştı bana. Sözüme güvenerek Şemsey ve Alice ile istediğim zaman görüşmeme izin veriyordu. Zaten beni yeniden evimizde tutsak etmeye kalkışacak olsa arkadaşlarımızın önünde mutlu evlilik oyununu oynayamayacağından herkese rezil olacaktı. Mudi'nin akrabalarıyla arası soğumuştu ama bazı zorunlu görevleri yerine getirmek zorundaydı. Hacı Baba ile Ameh Bozorgu akşam yemeğine davet etmeyi hiç istemiyordu ama saygı gereği bunu yapmalıydı. Zaten fazlasıyla ertelemişti bu işi. "Mehtap okula gittiği için akşam saat 8'de yatıyor," dedi ablasına telefonda. "Bu nedenle saat 6'da burada olun." Ameh Bozorg saat 10'dan önce akşam yemeği yemediklerini anımsatınca da "Beni ilgilendirmez," dedi. "6'da yemek istemiyorsanız hiç gelmeyin." Çaresiz kabul etti Ameh Bozorg. Fazla sıkılmamak için hakim çiftini de çağırdık yemeğe. Özenle hazırlandım. İlk önce içi tavuklu krep ikram edecektim. En makbul et yemeğini hazırlamalıydım. Alışverişe çıktığımda İran'da ilk kez Brüksel lahanası gördüm. Hemen alıp pırasa ve havuçla birlikte sote yaptım. Hacı Baba ile Ameh Bozorg yanlarına Macit ile Fereşte'yi de katarak saat 6 yerine 8'de gelebildiler. Böyle olmasını zaten bekliyorduk, hiç üzerinde durmadık. Hakimlerle birlikte yemek odasındaki masamıza oturduk. Hakimler kültürlü insanlardı, uyum sağlamakta hiç güçlük çekmediler. Ama Hacı Baba ile Ameh Bozorg çaba göstermekle birlikte zorluk çekiyorlardı. Hacı Baba hiç alışık olmadığı gümüş çatal bıçaklara bakıyordu, nasıl kullanacağını bilmediğinden. Hatta tabağın üzerindeki peçetenin ne işe yaradığından hiç haberi olmadığı kesindi. Herkesin önünde ayrı birer bardak durmasında gülünç buluyor olmalıydı. Ameh Bozorg iskemlesinin üzerinde kıpırdıyor, bir türlü rahat oturamıyordu. Sonunda tabağını masadan kaptığı gibi yemek odasında yere bağdaş kurup iştahla Brüksel lahanalarını atıştırırken Betty'nin küçük kabakçıkları adını taktı onlara. Birkaç dakika içinde yemek odam pisliğe dönüştü. Tabaklardan yemek artıkları yerlere dökülüyor, çatal bıçak yerine eller dalıyordu tabakların içine. Moody, Mehtap ve ben sakin ve özenle çatal bıçağımızı kullanarak yedik. Yemek çabucak bitti. Konuklar oturma odasına geçmeden önce Mehtap'ın oturduğu yeri göstererek Moody, "Şuraya bak, bir tek pirinç tanesi görebiliyor musun? Çocuğun oturduğu yerde masanın altında da tek bir kırıntı yok. Bir de büyüklerin yaptığı pisliğe bak." Bakmak istemedim. Yatmadan önce yerdeki halılardan kazıyacaktım nasıl olsa o pisliği. Oturma odasında çay ikram ettim. Ameh Bozorg şekerlikten ince belli bardağına kaşık kaşık doldururken her zamanki gibi halıların üstüne döktü saçtı şekeri. Bir akşam Moody'nin yeğeni Cemal'in annesi Ekrem Hakim'in evine gittik. Cemal yıllar önce Austin'deki otelde bize Tahran'daki Amerikan elçiliğinin basılması haberini veren kişiydi. Ekrem Hakim'in bir hanım akrabası da oradaydı ve oldukça sıkıntılı görünüyordu. Nedenini sorduğumda İngilizce olarak anlattı. O gün evinde temizlik yapıyormuş. Birden canı sigara çekmiş. Mantosunu giyip rusarisini taktıktan sonra biri 10, diğeri 8 yaşındaki iki çocuğunu evde yalnız bırakarak sokağa çıkmış. Sigaraları alıp eve dönerken kadın pastarlar yolunu kesmiş. Onu arabanın içine alıp asetonla tırnak ve dudak boyalarını silmişler. Bir süre bağırıp çağırdıktan sonra onu hapse tıkacaklarını bildirmişler. Gidip evden kızlarını almaları için yalvarmışsa da kadınlar hiç aldırmamış ve yaklaşık 2 saat boyunca onu arabada tutarak nutuk çekmişler. Namaz kılıp kılmadığını sormuşlar, o da kılmadığını söylemiş. Gitmesi için izin vermeden önce de bir daha asla tırnaklarını boyamayacağına ve makyaj yapmayacağına yemin etmesini istemişler. Ayrıca namazlarını da kılacağına söz verdirmişler. Aksi halde günah işlemiş olacağı için cehennem ateşinde yanacağı konusunda uyarmışlar onu. Pastarlardan nefret ediyorum dedim. Ben de çok korkuyorum onlardan dedi kadın. Tehlikeli insanlar ve açıklamasını sürdürdü. Tahran sokaklarında kadınların giysileriyle uğraşan pastarlar huzursuzluk yaratıyormuş yalnızca. Ama bir de gizli polislik yapanları varmış ki rejim karşıtı kişilerle uğraşıyor ve çaresiz insanları korkutmaktan da zevk alıyorlarmış. Bir kadını ele geçirip ölüme mahkum ettiğinde pastarın ilk işi kadının ırzına geçmek oluyormuş. Çünkü yaygın olan inanca göre bir kadın asla bakire ölmemeli imiş. Güne başlarken ilk ve gün biterken son düşüncem kaçma tasarımla ilgili oluyordu. Somut bir gelişme yoktu henüz ama kurmuş olduğum bağlantıları korumaya çalışıyordum. Sık sık elçiliğe uğrayıp Helen'i görüyor, hemen her gün telefonda Amal ile görüşüyordum. Hem iyi bir eş hem de iyi bir anne olmaya karar vermiştim. Bunu 3 nedenle gerekli görüyordum. Birincisi, Moody'yi kuşkulandırmamak için mutlu görünmeliydim. İkincisi, Mehtap'ın kafasından kaçma düşüncesini silip atması için sevildiğini hissetmesi gerekliydi. Arada bir, Amerika'ya dönebilecek miyiz anne diye soruyordu. Şu ara dönemeyiz diyordum. Bakarsın ileride günün birinde baban dönmek ister, o zaman hep birlikte döneriz. Üçüncü neden de aklımı oynatmaktan korktuğum için mutlu aile oyununu sürdürmem gerekiyordu. Kaçmaya kalkışacağımız zaman başımıza nelerin geleceğini hiç bilemiyordum. Bazen Susan ile Trish geliyordu aklıma. Nasıl olmuş da onlarla kaçıp gitme düşüncesini hemen geri çevirebilmiştim? Hata mı yapmıştım? Bunu hiçbir zaman bilemeyecektim. zamanı geldiğinde her türlü tehlikeyi göze alacak kadar güçlü olabilecek miydik? Bütün bunları bilemediğim için o gün gelip çatıncaya kadar kendimi olabildiğince oyalamalıydım. Moody bana şirin gözükmek için evimize yakın olan bir güzellik salonuna gitmemi önerdi. Saçının ucunu bile göstermenin yasak olduğu bu ülkede güzellik düşüncesi saçmaydı ama yine de gittim. Güzellik uzmanı kaşlarımı ve yüzümdeki tüyleri almak istedi. Karşı koymadım. Kadın cımbız ya da ağda kullanacak yerde ince ve uzun bir ipliği gererek yüzümü temizledi. Acıdan bağırmamak için kendimi zor tutarken kadınların nasıl olup da güzellik uğruna işkence çekmeye razı olduklarını merak ettim. Bittiğinde yüzüm terden ıslanmıştı. Tenim alev alev yanıyordu. Akşamüstü yüzümde beliren sivilceler boynuma ve çeneme doğru yayıldı. Pis bir iplik kullanmış olacaklar diye söylendi Moody. Bir akşamüstü süpermarketten döndüğümde bekleme odasının hastalarla tıka basa dolu olduğunu gördüm. Kapıları aç dedi Moody. Bir kısmını oturma odasına al. İstemeye istemeye ara kapıları açtım ve ayakta bekleyen hastaları içeriye oturma odama alarak divana ve iskemlelere oturttum. Hasta kabul eden kişi olarak görevlerimden biri de onlara çay ikram etmekti. Bu işten nefret ediyordum zaten. Ama bu akşam oturma odamın her yere dökülen şekerlerle rezil olacağını düşündükçe çıldıracak gibi oluyordum. Çaresiz çayları dağıttım. Tam tepsiyi mutfağa geri götürmek için döndüğümde oturma odamdan bir kadın "Siz Amerikalı mısınız?" diye sordu. "Evet," dedim. "İngilizce biliyor musunuz?" "Evet, Amerika'da öğrenim gördüm." Yanına oturdum. Keyfim yerine gelmişti. "Nerede öğrenim gördünüz?" diye sordum. "Michigan'da." "Ya, ben de Michiganlıyım. Michigan'ın neresinde öğrenim gördünüz?" "Kalamazoo." Adı Fereşte Norizi'ydi. Moody'ye gitmesini hastaneden birisi önermişti. Nedeni bilinmeyen bir boyun ve sırt ağrısından yakınan bu genç ve güzel kadın masaj tedavisinin işe yarayacağını umuyordu. Sırasını beklerken 45 dakika süreyle sohbet ettik. Fereş de sık sık tedavi için geliyordu. Her gelişinde onu oturma odasına alıyordum. Bir akşamüstü bana içini döktü. "Ağrıların nereden kaynaklandığını biliyorum," dedi. "Öyle mi? Nereden peki?" "Stresten." Ağlamaya başladı. Anlattığına göre bir akşam kocası arabasına benzin almak için evden çıkmış ve bir daha da geri dönmemiş. Fereş de ailesiyle birlikte bütün hastaneleri taramış fakat hiçbir ize rastlamamış. 25 gün sonra karakoldan telefon ettiler dedi gözyaşları içinde. Bana gelin arabayı alın dediler ama kocam hakkında hiçbir şey söylemediler. Fereş de 1 yaşındaki kızıyla birlikte ailesinin yanına taşınmış. Merak ve üzüntüyle geçen 4 aydan sonra polis kocasının hapiste olduğunu ve isterse onu ziyaret edebileceğini bildirmiş. Durup dururken tutuklayıp hapse atmışlar diye hıçkırdı Fereş'te. Tam 1 yıldır içeride ve hala mahkemeye bile çıkarmadılar. Ama bunu nasıl yapabilirler diye sordum. Neden? Ekonomi uzmanı olarak diploması var diye açıkladı Fereş'te. Ben de aynı öğrenimi gördüm. İkimiz de Amerika'da okuduk. Bizim gibi insanlardan hükümet korkuyor. Kocası hakkında söylediklerimi başkasına anlatmamı istemiyordu Fereş'te. Fazla yakındığı duyulursa kendisini de içeri alacaklarından korkuyordu. Aynı akşam Moody muayenehanesini kapattıktan sonra bana "Fereşte hoş bir kadın," dedi. "Kocası ne iş yapıyormuş?" "Ekonomi uzmanıymış," dedim. "Derhal gelmelisiniz," dedi Amal telefonda. Sesindeki telaşı duyunca yüreğim küt küt atmaya başladı. "Salıdan önce gelemem," dedim. "Moody hastaneye salı günü gidiyor." "Gelmeden önce telefon edin ki sizi bekleyeyim," dedi Amal. Ne olabilirdi? Sesinden anladığım kadarıyla herhangi bir sorun değil de bana verilecek iyi bir haberi vardı. Salı sabahı erkenden uyandım. Moody ile sabah namazımı kıldım ve sabırla Mehtap'ın okula, Moody'nin de hastaneye gitmek üzere hazırlanmalarını bekledim. Mehtap saat 8'de çıktı evden. Moody de ondan 45 dakika sonra. Taksiye binip gözden kaybolana kadar pencereden izledim. Ardından Amal'i arayarak geleceğimi haber verdim. Dışarı fırlayarak köşe başından bir taksiye atladım. Kasım ayının ilk günleriydi. Yüzüme çarpan soğuk rüzgar kar habercisiydi. Sabah trafiği çok yoğundu. Üstelik uzun yol için yaptığımız pazarlıkta taksi sürücüleriyle anlaşamayıp birkaç kez taksi değiştirmek zorunda kalmıştım. Sonunda binaya ulaşıp Amal'ın kapısını vururken kafamın içinde bin bir soru vardı. Beni içeri alırken güler yüzlüydü. "Buyurun," dedi, "oturun. Çay mı içersiniz yoksa kahve mi?" "Kahve," dedim, "zahmet olmazsa." Fincana kahve koymasını sabırsızlıkla bekliyordum. Oysa işi uzatmaktan zevk alıyor gibiydi. Sonunda hazırladığı kahveyi bana uzattı. Masasına oturarak bana, "Sanırım ailenizi arasanız iyi olacak," dedi. "Ne oldu?" "Şükran günü için masaya iki tabak eklemelerini söylemeniz gerekiyor." Göğüs geçirerek rahatladım. Biliyordum. Bu kez bu iş olacaktı. Mehtap'la artık Amerika'ya dönüyorduk. "Nasıl?" diye sordum. Tasarısını açıkladı. Mehtap ile uçağa binip Bandar Abbas'a, yani İran'ın en güneyine inecektik. Oradan bir sürat motoruyla körfezi geçip Arap emirliklerinden birine gidecektik. "Arap emirliğinde kimlik sorunu çıkarabilirler," dedi Amal. "Ama İran'dan bir kez çıkmış olacaksınız. Sizi geri göndermezler. Kısa sürede oradaki elçilikten birer pasaport edinip doğru Amerika'ya uçabileceksiniz." "Para gerekecek mi?" "Parayı ben ödeyeceğim," dedi Amal. "Daha önceki önerisini yineleyerek Amerika'ya vardığınızda bana geri ödersiniz." "Buyurun," dedim, bir deste para uzatarak. "Bunu benim için saklarsanız sevinirim. Mudi'nin bulmasından korkuyorum. 90 dolarla 600 dolar değerinde riyal vardı elimde." Amal parayı benim için saklamayı kabul etti. "Uçağa binmek için kimlik gerekiyor size," dedi. "Elçilikte sürücü belgem var," dedim. "Ayrıca nüfus belgem ve kredi kartlarım da onlarda." "İran kimliğiniz var mı?" "Hayır. Yanımda getirmiş olduğum Amerikan nüfus belgem onlarda. İran kimliğimi Mudi'nin nereye sakladığını bilemiyorum." "Amerikan kimliğinizle uçak biletinizi almaya çalışacağız," dedi Amal. "İran kimliğiniz olsaydı işimiz kolaylaşacaktı. Elçilikten belgelerinizi alın. İran kimliğinizi de bulmaya çalışın." "Olur, ne zaman gidiyoruz?" İşi ayarlaması için Bandar Abbas'a birini gönderdim. Birkaç gün içinde Tahran'a dönmesini bekliyorum. "Meraklanmayın, Şükran gününü evinizde geçireceksiniz." Amal'ın bürosundan Helen'i aradım. "Sizinle hemen görüşmem gerek," dedim. Elçiliğin görüşme saati değildi ama Helen, "Hemen aşağı inip kapıdaki nöbetçiye sizi içeriye almasını söyleyeceğim," dedi. Telefon görüşmesinden sonra Amal bir uyarıda bulundu. "Onları elçiliktekilere anlatmayın." Ama öylesine heyecanlıydım ki Helen yüzümü görür görmez, "Tanrım, ne oldu size böyle? Ne kadar neşeli, ne kadar değişik görünüyorsunuz." "Amerika'ya gidiyorum," dedim. "İnanamam." "Gerçekten gidiyorum," diye yineledim. "Bunun için de size bırakmış olduğum kimliklerimle kredi kartlarımı geri isteyecektim." Helen benim hesabıma çok sevindi. Sevecen bir gülümsemeyle beni kucakladı. Birlikte sevinç gözyaşları döktük. Ne zaman ve nasıl gideceğimi hiç sormadı. Ona söylemeyeceğimi tahmin etmişti. Hem bilmek de istemiyordu. Helen elindeki sürücü belgemi, Amerikan kimliklerimizi ve yeni çıkartmış oldukları Amerikan pasaportlarımızla kredi kartlarımı geri verdi. Birlikte Bay Winkop'un odasına girdik. O da benim hesabıma sevindi ama bir de uyarıda bulundu. "Kaçmaya kararlısınız. Ancak bunun son derece tehlikeli olabileceğini anımsatmak da bizim görevimizdir," dedi. "Mehtap'ın hayatını tehlikeye atmamalısınız." Ancak yüz ifadesiyle söyledikleri uyuşmuyordu. Evet, beni uyarmak onun göreviydi ama aslında tasarılarımın başarıya ulaşmış olmasına da seviniyordu. Oldukça önemli bir şey daha ekledi. "Kaygılanmadan yapamıyorum," dedi. "Mutluluğunuz yüzünüzden okunuyor. Kocanız bir şeyler çevirdiğinizi anlayacak." "Sevincimi bastırmaya çalışırım," dedim. Saatime bir göz atınca çok geciktiğimi fark ettim. Mudi sorun değildi. O öğleden sonra dönecekti eve. Ama Mehtap'ı saat 1'i çeyrek geçe karşılamam gerekiyordu. Özür dileyerek veda ettim ve aceleyle sokağa fırlayıp uzun dönüş yoluna girdim. Oraya vardığımda saat 1:30 olmuştu. Mehtap iki gözü iki çeşme ağlayarak beni bekliyordu. "Beni bırakıp Amerika'ya gittiğini sandım," dedi hıçkırarak. Neler olduğunu ona söylemek için can atıyordum. Ama şimdi ona bilgi vermenin hiç de zamanı değildi. Onun mutluluğunu saklaması benimkinden çok daha zor olurdu. "Hiçbir zaman sensiz Amerika'ya dönmem kızım," dedim. Sonra onu kucağıma alarak, "Mehtap, lütfen babana eve senden sonra geldiğimi söyleme."